أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين. السلام على من اتبع الهدى، الملام على من اتبع الهوى. Haşir konusunu bu akşam işliyoruz inşallah. Öldükten sonra dirilme, Kur'an-ı Kerim'in dört esasından birisi. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in dört maksadı var. Maksat olarak Kur'an-ı Kerim'in dört maksadından birisi ama Kur'an'ın hacmine baktığımız vakit Kur'an'ın üçte birisi bu konudan bahsediyor. Öldükten sonra dirilmeyle alakalı meselelere ihtiva ediyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şimdiye kadar bu haşir meselesini akli ve mantıki olarak izah ve ispat noktasında İslam alimlerinin ve İslam hükemasının fazla değinmediğinden bahsediyor. Bunu inşallah bugün sebebini konuşacağız. Bediüzzaman Hazretleri İslam alimlerine, müfessir olabilecek kapasitede olanlara Kur'an-ı Kerim'i tefsir edecekleri vakitte onların tutulması gereken tutumu, nasıl tefsir yazmaları gerektiği hususunda bazı güzel notlar veriyor. Ve bunu Muhakemat adlı bir eserde yayınlıyor. Buna Ulema Reçetesi ismi vermiş esere. Bu eserin arkasında ikinci maksat, haşre işaret eden iki ayet tefsir ve izah edecek diyor ve yazamıyor. Bundan bahsediyor. Okuyayım orayı. Latif bir inayet-i Rabbaniyedir ki bundan 30 sene evvel eski Said yazdığı tefsir mukaddemesi Muhakemat namındaki eserin ahirinde ikinci maksat Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve izah edilecek. Nehu Bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş. Nehu bir dua ifadesi. Yani öyleyse başlıyorum manasında deyip durmuş. Daha yazamamış. Halık Rahimime delail ve emarat haşriyi adedince şükür ve hamd olsun ki 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet, bundan 9-10 sene evvel o iki ayetten birinci ayet olan فَنْزُورْ اِلَى اَسَرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ferman-ı İlahi'nin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti. Münkirleri susturdu. Hem iman haşrinin hücum edilmesi o iki metin kalasından 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta mezkur ayat-ı ekberin tefsirini bu risale ile ikram etti. Şimdi aynı Bediüzzaman, alimlerin zamanın bedisi dediği, zamanın harikası dediği zat niyet ediyor ve niyet ettiği vakitte de Muhakemat adlı mükemmel bir eseri tefsir yazmış. Tefsirat yazmış. Alimlere ders veriyor. Yani tefsir yazmak mı istiyorsunuz? Böyle bir kabiliyet ve istidadın mı var? Öyleyse önce şu eseri bir anahtar olarak al ve oku diye ders veriyor. Böyle mükemmel bir eser yazmış. Arkasında da öldükten sonra dirilmeyle alakalı iki ayeti tefsir ve izah etmek için başlıyor. Nahu Bismillahirrahmanirrahim deyip duruyor, daha yazamıyor. Peki niye yazamıyor? Çünkü bazen irade-i beşeriye ile irade-i ilahiye birbirlerine tam muvafık düşmeyebilir. İnsanlar bir şey arzu eder, bir şey irade eder ama Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve iradesi buna müsaade etmeyebilir. Niye? Çünkü şartlar tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki öldükten sonra dirilmeyle alakalı insanların ciddi problemleri başladı, artık inkar cehaletten değil ilimden gelmeye başladı ki 1924'ten sonra alim-i İslam içerisinde çok sistemli bir şekilde bu çalışma başladı. Mısır'dan başlamak suretiyle Türkiye'ye de aynı şekilde yansıdı. Öldükten sonra dirilmeyi akli ve mantıki izahlarla kendine göre reddedecek eserler yazmaya başladılar. Türkiye'de de bu işin başını Abdullah Cevdet isimli bir zat çekiyor. Kendisi öldükten sonra dirilmenin olmadığına dair eser yazıp Türkiye'nin her tarafında Milli Eğitim kanalıyla yayacak eserler yazmaya, konferanslar dizisi sergilemeye başlayacak. Tam o vakitte, yani 1926'da Üstad Bedri Hazretleri'de Eğridir Gölü'nün kenarına gittiği vakitte Şamlı Tevfik Hafız, Hafız Tevfik isminde bir abimiz vasıtasıyla Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bu ayet-i kerimeyi bir vakte göre 40, bir vakte göre de 500 defa okuyor. Bismillah deyip başlıyor. Ve bu eseri neşrettikten sonra İstanbul'a gönderiyor ve matbaalarda Allah'ın izniyle neşrine muvaffak oluyor. Demek ki hastalık ortada yokken, hastalık tam zuhur etmemişken Cenab-ı Hak onun ilacını nasip etmiyor. Allah hakim çünkü. Hikmetli zattır Cenab-ı Hak. Abes iş yapmaz. Maddi hastalıklar ortaya çıkmadan ilacını vermediği gibi manevi hastalıklar ortaya çıkmadan yine ilacını Cenab-ı Hak göndermiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de ilacı var ama zamanı gelmediğinden dolayı Cenab-ı Hak yazdırmış. Şimdi haşre niye akıl ile gidilmez? Alimler bunu çok tartışmışlar. İslam hükemaları başta İbn-i Sina olmak üzere Farabi, İbn-i Rüşd gibi zatlar bu meseleyi çok tartışmışlar. Yani Allah'a iman konusu Bismillah deyip başlıyorlar. Başka konular Bismillah deyip yazıyorlar. Anlatıyorlar, izah ediyorlar, ispat ediyorlar. Öldükten sonra dirilme konusuna gelince hemen hemen hepsi ittifak ediyorlar. Bu mesele naklidir. Akli değildir. Akıl ile bu yolda gidilmez diye ittifakla beraberce hükmediyorlar. Peki sebebi nedir? Ey şu Risale'yi insaf ile mütalaa eden kardeş. Deme niçin bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum. Ve tamam anlamadığın için sıkılmıyorum. Bazen de işliyoruz. Ben bu eserleri okuyorum ama anlamıyorum. Ben şimdiye kadar hiç kimseye rast gelmedim. Şuna. Şimdi adama diyoruz ki anlamıyor musun? Evet diyor. O zaman gel beraber diyoruz. Tefeül ediyoruz. Bismillah deyip açıyoruz. Okuyoruz. Birinci cümleyi anladın mı? Anladım. İkinci cümleyi okuyoruz beraber. Anladın mı? Anladım diyor. Çok nadir ben bu kelimeyi anlamadım. Bunun manası nedir diyenler aslında. Çok enteresan. Ama olur. Bu Risale'yi ben okudum. Mütalaa ettim fakat tamamıyla anlayamadım diye insanlar çıkabilir. Olabilir. Peki sebebi nedir? Bundan dolayı sıkılma. Çünkü İbn-i Sina gibi bir dahi hikmet El-Haşru leyse ale makayise akliye demiştir. İman ederiz fakat akıl ile bu yolda gidilmez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulema-i İslam haşir bir mesele-i nakliyedir, delili nakildir, akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir cadde-i umumiye-i akliye hükmüne geçemez. Arkadaş şuna dersen, İbn-i Sina gibi bir dahi hikmet, hakikaten dahi bir insan. 800-900 sene evvel yaşayan o zat, hala tıp alanında ya da felsefe ve hikmet alanında koyduğu bazı kurallar ve kanunlar var, kullandığı bazı ifadeler var, hala yürürlükte. Hala değerlerini muhafaza ediyor. Şimdi böyle bir zat, Öldükten sonra dirilmeyle alakalı kafasını yoruyor ve akli mantıklı deliller getirmeye çalışıyor. En son vardığı sonuç el haşru leyse ale makayse. Haşre inanırız. Nakil olan bu gibi şeylere tamam diyoruz. Fakat akıl ile bu yolda ben gidemiyorum. Aklım burada felç oldu, iflas etti. Ulema-i İslam'a soruyoruz. İmam Gazali gibi, İmam-ı Azam Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi insanlara soruyoruz. Haşri bize ispat edebilir misiniz diye. Onlara diyorlar ki, haşir bir mesele akliye değil. Bir mesele-i nakliyedir. Kur'an-ı Kerim'de, semavi kitaplarda ya da Peygamber Aleyhisselam'ın ifadelerinde öldükten sonra dirilmeden bahsediliyor. Biz de amenna diyoruz. Madem Kur'an bundan bahsediyor, öyleyse inanırız. Fakat ispat ve izahını bizden istemeyiz. Çünkü o mesele izah ve ispata dayalı bir konu değildir diyorlar. İşte Üstadımız diyor ki, madem ki İslam hükemaları ittifakla, madem İslam alimleri ittifakla bu konu akli bir mesele değil, nakli bir meseledir, öyleyse herkesin rahatlıkla tamam tamamını anlayabileceği bir konu hükmünde bir mesele değildir. O zaman ne yapacağız? Her sohbette, her okumada biraz daha olan imanımızı artıracağız. İlmimizi artıracağız. Buna hiçbir şekilde kifayet etmeyeceğiz ve devamlı istiyadına artılmasına çalışacağız. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Halık Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda. O derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükretmeliyiz. Bu da çok enteresan bir şey. Eskiden taklit vardı. Taklit. Eskiden teslim vardı. Kim diyor bunu? Bunu Allah diyor. Kim diyor bunu? Bunu Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Kim diyor bunu? İmam Gazali söylüyor. Bunlara alimlerimiz kaziye-i makbule, yani delilsiz makbul sözler hükmünde ifadelerdir diyorlar. Şimdi madem ki alimlerimiz bu meseleye daima akli bir meseledir deyip öyle kabul etmişler, öyleyse akıl ile bu yolu fazla zorlamayalım diye evvelki asırlar teslim ve taklit ile karşılaşmıştır. Teslim var. Hatta şöyle bir şey anlatıyorlar. Kelam alimlerinin arşi ve süllemi dedikleri 12 yol ile Allah'ın varlığı ve bildiğini ispat etme teknikleri var. Arşi ve süllemi diyorlar buna. O zaman alimler kasabalara, ilçelere, ondan sonra köylere gidip camilerde insanları tenvir ediyorlar. Bir köye gitmişler, demişler ki filan zat gelmiş, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğini 12 yoldan ispat ve izah eden bir alim gelmiş. Onu dinlemeye gidelim diye böyle her tarafa neşetmişler. Yaşlı ihtiyar bir kadıncağız demiş ki 12 tane şüphesi olan bir adam bu. Şüphesi var ki ispat etmeye çalışıyor. Elhamdülillah. Kul huvallahu ahad. Allah'ı sağlık. Enteresan. Yani Allah'a ben inanıyorum. Dolayısıyla niye ispat etmek zorunlu hissediyorlar? Demek ki bunlarda problem var. Demiş. Üstadımız diyor ki eskiden asırlar böyleydi. Eski asrın insanlar bu durumdaydı. Teslim ve taklit olduğundan dolayı Cenab-ı Hak Hakim ismi müktezasıyla bu meseleleri akli ve mantıklı olarak onlara ihsan etmemiş. Fakat bu asır öyle değil. Teslim kırılmış. Taklit kırılmış. Şimdiki tabirle pozitivizm asrı dediğimiz, ben aklımla anlamadığım, laboratuvar şartlarında izah ve ispat edemediğim bir şeyi kabul etmem diyen üstadın tabiriyle tenkidat-ı ukala asrı. Yani kendisini akıllı zanneden insanların her meseleyi tenkit ettiği bir asırdayız. Kur'an Hakim'in feyziyle ve Halık Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükretmeliyiz. İşte üstadımızın Abdullah Cevdet gibi insanların haşri inkar eden o faaliyetlerine karşı Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve ikram ettiği şu risaleyi yazdırıp İstanbul'a neşretmeye, matbaalarda bastırmaya gönderdikten sonraki durum şu. Abdullah Cevdet'e birisi diyor ki Bediüzzaman Said Nursi öldükten sonra dirilmeyle alakalı bir eser yazmış. Filan matbaada bastırılıyor. O da koşa koşa gidiyor ve daha kitap haline gelmemiş nüsha hükmündeki o eseri inceliyor. Ve daha sonra kendi kitabını, eserini neşretmekten vazgeçiyor. Diyorlar ki Üstad Abdullah Cevdet'e niye bu eseri neşretmekten sen vazgeçtin? Diyor ki Bediüzzaman elinden kolumdan tutup sanki haşir meydanını bana gezdirdi ve gösterdi. Bunu çürütecek hiçbir eser şu anda mevcut değil. Üstadımız Hüseyin'in başka bir yerinde inkar haşir mefkuresi tam ortaya çıkacağı bir vakitte 10. söz çıktı. Onların kalplerindeki inkar haşir mefkuresini kalplerine sıkıştırdı. Daha dışarıya veremediler. Çünkü imanımızın kurtulmasına kâfi gelir. Yani öyle bir eser ki imanımızın kurtulmasına kâfi gelecek bir eser. Fehmettiğimiz miktarına, anladığımız miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Onun için üstadımız bizi nasıl dedi? Gazete gibi okumayınız diyor bu eser. Üstün körü okumayınız. Mütalaasız okumayınız. Düşünmeden okuyup geçmeyiniz. Okuyacağız. Okudukça aklımız, aklımızdan sonra da kalbimiz, hissiyat ve hakikaterimiz bundan duyacak. Nasıl ki bir yemek mideye girer, mide onu öğüttükten sonra hücrelere, damarlara girer, aynı şekilde ilim ile gelen mesai imaniye akıl midesine girdikten sonra sırasıyla kalp, sır, ruh ve letaife ne yapacak? Sirayet edecek. Öyle kükreşecek ki inşallah şeytan eli oraya geçemeyecek. Sekerat vaktinde imanımız mahfuz kalacak. İnşallah. Çünkü imanımızın kurtulmasına kâfi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, haşr-ı azam, ismi azamın tecellisiyle olduğunda. Evet, şimdi arkadaşlar, öldükten sonra dirilme hadisesi, Cenab-ı Hakk'ın bir veya birkaç tane ismin tecellisiyle olan bir hadise değil. Başta ismi azam dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın en büyük isminin azami tecellisi ve birçok isimlerin, belki her ismin azami tecellisinin vukuuyla, zuhuruyla meydana gelecek bir hadisedir. Haşre, akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, haşr-ı azam, ismi azamın tecellisiyle olduğunda, Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al-i azimeyi görmek ve göstermekle, haşr-ı azam, bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Demek ki arkadaşlar, ismi azama mazhar olamayan ya da birçok ismin azami mertebesine mazhar olamayan insanların haşr-ı azamı bir bahar kolaylığında ispat ve izah etmesi mümkün görünmüyor. Onun için üstadımız başka bir yerde eski peygamberler ümmetlerine haşir hakkında fazla izah vermemişler. Ama Kur'an fazla izah vermiş. Bakın ispat değil, izah. Fazla izahat yapmış. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim hem ismi azamın hem de her ismin azami mertebesinden insanlara yapılmış ilahi bir tebliğdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem ismi azama hem her ismin azami mertebesine mazhar olduğundan haşir hakkında en fazla izah yapan hem Kitabullah hem de Resulullah hükmünde bizim nazarımıza, bizim huzurumuza, karşımıza geliyorlar. Aynı şekilde ahir zamanda da şu küfrün şiddetli olduğu bir zamanda Risale-i Nur ve Üstad-ı Zanisleri haşirle alakalı meseleleri en mükemmel manada ispat ve izah eden, Kur'an'dan en mükemmel manada istifade eden bir durumda kalmışlar. Bunları zamanın icadına hamletmek mümkün. Yani zaman öyle dehşetli ki şu Risale-i Nur'u yazdırmış. Öyle bilirim ki Risale-i çeşitlerindeki izahlar da bunu teyit ve kuvvetli bir şekilde bizim önümüze koyuyor. Evet. Şimdi üstadımız 10. sözün başında haşri ispat etmeye başlarken en evvel Allah'ın varlığını ve birliğini ispat ederek başlıyor. Burası çok iyi. Bir insan gelip de ben haşre inanmıyorum dese, haşirle alakalı benim bir problemim var dese, sakın ona haşirden doğrudan başlamayın. Üstadımız bize bir yol gösteriyor. Böyle bir insanın en birinci problemi, en birinci hastalığı Allah'a iman hastalığıdır. Allah'a imanda problemi var ki, Allah'ın kudretine, Allah'ın ilmine, Allah'ın sıfatlarına ciddi manada imansızlığı ya da iman zaaflığı var ki öldükten sonra dirilmeye de ciddi manada bir problem taşımış olur. Bunu bir okuyalım. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeci nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işarettir geliyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan, kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiş. Bir temsil. İki adam cennet gibi güzel bir memlekete gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. Yani bu dünyaya işaret ve bu dünyadaki işte bitkiler olsun, hayvanlar olsun, dünyanın nimetleri olsun sanki sahipsizmiş gibi ortada duruyorlar. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor, ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikap ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Yani devlet malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et. Özür dile dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok, miri malı değil, devlet malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Yani buradaki vakıf manasındaki sahipsiz olarak şey yapmıştır. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Bunu söylemekte fayda var. Gözümle görmediğime inanmayacağım diyen ciddi bir grup var. Peki hepiniz de duymuşsunuz. Gözümle görmediğime inanmam. Şimdi en evvel şunu söylemek lazım. Gözüyle gördüğü şeyler, gözüyle görmediğinden çok azdır. Gözüyle görmediyse, gözüyle göründüğünden çok çok daha fazla. Mesela biz ruhumuzu göremiyoruz. Gözümüzün nasıl gördüğünü göremiyoruz. Kulağımızın nasıl işittiğini göremiyoruz. Dilimizin nasıl tattığını göremiyoruz. İçimizdeki faaliyetleri göremiyoruz. Ama bunlara farklı bir gözle baktığımız vakit hepsi görülür duruma geliyor. Onun için başta bunu söylemekte fayda var. Yani şu anda kainatta çok şey var ki insan gözü göremiyor ama insan aklı görüyor. Ama bilimlerin gözü görüyor. Ama ilimler vasıtasıyla görmüş. İlahdır. İkincisi, başka yerlerde buna üstadımızın tembihen bir şeyi var. Bunu biz biraz daha açalım. Her şeye münasip bir gözü Allah bize nasip etmiş. Karşıdaki muhatap neyse ona göre göz kullanmak hikmettir. Mesela kokuların gözü farklıdır. İnsanda burun var, kokuların gözü olarak onu kullanması lazım. Şu maddi gözü kullansa o zaman kokuları göremeyecek. Ona münasip olan gözü kullanmak lazım. Sesleri görmek için farklı bir göz kullanmak lazım. Seslerin gözü kulaktır. Tatları görmek için farklı bir göz kullanmak lazım. Onların gözü dildir. İlahir. Üstadımız bir yerde şöyle bir ifade kullanıyor. Göz masnuu görür fakat akıl saniyi görür. Yani insan gözü eseri görecek. İnsan aklı ise eser arkasındaki ustayı görecek. Mesela gidiyoruz Selimiye Camii'ne ya da gidiyoruz bir mimari harikaya. Gözümüz onu gördükten sonra bunun ustası, bunun mimari kimdir diye soruyoruz. Nerede diye soruyoruz. Yani o eseri gören göz fakat eserin ustasını gören bu kendi kendine olmamıştır diyen bir zat olması lazım. Değil mi? Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir? Tanımam. Çok enteresan bir şey. İçindekini döktü. Yani ben cezaya inanmıyorum demiyor. Padişah kimdir? Tanımam. Padişah olan bir itimatsızlığı var. Acaba var mı yok mu diye bir problemi var. Onun için cezaya inanmıyor. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz. Biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz kalmış. Ya Rabbi abiden şöyle bir hatıra dinlemiş bunu alakalı. Basit bir ifade gibi görünüyor. Çabuk ezberlenebilir bir ifade, malum bir cümle, bir meclise. Fakat küfrün önüne bir set oluyor. Üstadımız 25. sözde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dair şöyle bir ifade kullanıyor. Sehli mümteni diyor. Sehli mümteni. Yani söylenmesi çok kolay ama o kadar da zor. Kur'an-ı Kerim diyor haydi getirin bakalım Kur'an'ın benzerini. Normalde bakıyorlar çok kolay ifade ediyor. Ama kimse karşı çıkamıyor. Benzerini getiremiyor. 10 suresine getiriniz yine karşı çıkamıyor. Bir suresine getiriniz, yine nazire getiren, benzerini getiren kimse çıkmıyor. Oysa okudukları vakit çok kolay telaffuz edilen, aynısının söylenmesi çok gayet mümkün olan bir kitap gibi, bir ifade gibi dönüyor. Üstadımız da Risale-i Nur'da bu gibi ifadeleri çok kullanıyor. Bunlardan birisi de bu. Bir abimizden şöyle bir hatıra dinlemiştik, onu anlatayım. Bir talebeye, ilkokul talebesine hocaları, öğretmenleri bu vecihi ezberletmiş. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir harf kâtipsiz olmaz. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu kâinat sahipsiz olur, hakimsiz olur. Talebe bunu ezberlemiş. Kafasından nakşetmiş. Şimdi ondan sonra hocadan ayrılmışlar. Ortaokul okuyor, liseyi okuyor. Üniversiteyi okuma başlayınca Cenab-ı Hakk'ı inkar eden bir grubun içerisinde düşüyor. Şimdi bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ediyorlar, kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığına dair bir şeyler söylüyorlar, kabul ediyor. Öldükten sonra dirilme yoktur diyorlar, kabul ediyor. Fakat mesele Allah'ın varlığına gelince bir türlü kabul ediyor. Çünkü küfür ile aklı arasında bir sel olmuş. Aklı diyor ki bunu bana halletmedikçe Allah'ın varlığını ve bilini bana inkar ettiremezsiniz. Basit bir köy kendi muhtarsız olmuyorsa şu kainat hakimsiz olmaz. Basit bir iğne ustasız olmuyorsa şu kainattaki şu kadar mükemmel masnuat kendi kendine olmaz. Basit bir harf kâtipsiz yazılmıyorsa kendi kendine yazılmıyorsa elbette şu kainat kitabının bütün hurufatı kelimeleri kendi kendine yazılamaz, kâtisi olamaz diye onlardan bir türlü onlarla anlaşamıyordu. Ve en son Cenab-ı Hak tekrar elhamdülillah istikametli yolu bulduruyor ve bu cümle sanki imanla bir sorta gibi kalmış. Demek ki bir insan en evvel gelse Allah'ın varlığını haşin olmadığına dair bir delil getirmeye çalışsa ya da haşir yoktur diye inkar etse biz fazla yorulmadan öldükten sonra dirilme vardır demeyeceğiz. En evvel diyeceğiz ki sana biz el-ibba dersi verelim. Bir köy muhtarısı olur mu diyeceğiz. Ne alakası var diyecek. Alakası var. Allah'ın varlığını ve birliğini ispat edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını ispat edeceğiz. Ve haşri bunların üzerine bina edeceğiz. Çünkü üstadımız kardeşi Abdülmecid Nursi abiye haşri risalesi üç temel meseleyi halletmiştir. Başta Allah'ın varlığını ve birliğini ispat ediyor. Sonra Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını izah ve ispat ediyor. Ve haşri onların üzerine bina ediyor. Diyor. Evet. 29 sözden bir yer okuyup sohbetimize inşallah son vereceğiz. Üçüncü ayet olan وَمَا رَبُّكَ بِزَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ şüphesiz Rabbin kullarına zulm edici değildir. Zalim değildir. Gibi ayetlerin işaret ettikleri kıyas-ı adlinin hulasası, özeti şudur ki. Alemde çok görüyoruz ki zalim, facir, gaddar insanlar. Çok görüyoruz. Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi zalim, facir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Bakın şimdi, Cenab-ı Hak adil midir? Aminler. Kâr buna şahit midir? Evet. Cenab-ı Hak kendisi ifade ediyor. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Madem Allah zulmedici değildir, öyleyse zalim olanlar, facir olanlar, sefih olanların hayatları ortada gayet rahatla, mutlulukla ömürlerini geçiyorlar. Ötekilerin hayatlarına bakıyoruz. Hep zulüm içerisinde, hep perişaniyet içerisinde hayatlarını geçiriyorlar. Ve ikisi ölüp beraber kabre konulur. Peki Cenab-ı Hakk'ın adaleti eğer ahiret olmazsa nasıl tecelli edecek?
İkisi bir.
İkisi bir. Sonra ölüm gelir, ikisini müsavi kılar. Eğer şu müsavat, eğer şu eşitlik nihayetsiz ise, kabirden sonra olmayacaksa bir terazi, bir düzenleme, bir hesap alıp verme olmayacaksa, bir nihayeti yoksa zulüm görür. Halbuki zulümden tenezzühü kainatın şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet-i ilahi. Şu kainatın tamamına baktığımız vakit Cenab-ı Hakk'ın adaleti zulümden münezzeh olduğunu göreceğiz. En evvel kendi vücudumuza bakalım. Cenab-ı Hak bize bir ruh vermiş ama o ruhun ihtiyaç ettiği bütün azaları Allah hepsini vermiştir. Ayakları vermiş, elleri vermiş, gözü vermiş, kulağı vermiş, kafayı vermiş. Neye ihtiyacımız varsa ruh olarak Cenab-ı Hak onu şu cesette ne yapmış? Bezetmiş. Şu kainatın tavrına bakıyoruz. Hayvanlara münasip ceset giydirmesi ve insanlara bu manada bütün imkanlarını, ihtiyaçlarını vermesi buna şahittir. Bu zulmü hiçbir cihette kabul etmediğinden bir ve daha bir mecmua ahir iktiza eder ki birinci cezasını ikinci mükafatını görsün. Yani Cenab-ı Hakk'ın madem hikmeti ve adaleti var ve madem ki kainat buna şahittir, Allah abdest iş yapmaz, Allah kimse zulmetmez, öyleyse bu dünyadan sonra farklı bir yerde şayet Cenab-ı Hak bunu Kur'an'ında ifade etmese bile ki Kur'an müştefisi haşir, yine insan aklı şu neticeye varması lazım. Elbette böyle adil bir Allah, böyle hakim bir Allah, insanların hesabını göreceği bir yer halk edecek. İnsan bu hükme varması lazım. Eğer insan aklı bozulmamış ise, eğer insanın vicdanı bozulmamış ise, ta şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasip tecziye ve mükafat görüp, ceza ve mükafat görüp, adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniye'ye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı alemin bir büyük kardeşi olabilsin. Bakın. Kainata insan-ı ekber diyoruz. İnsana alem-i azgar diyoruz. Yani küçük alem diyoruz. Kainatın umumuna bakıyoruz. Hep intizamlı. Hep nizamlı. Hem de hikmetli, hep terazili, ölçülü ve adaletli. Elbette bu insan madem küçük kainattır, bunda da hikmet, bunda da adalet, bunda da denge hükmedecek. Çünkü ikisinin de halkı Allah'tır. Evet, şu dar-ı dünya, beşerin ruhunda mündemiş olan hadsiz istidatların sümbüllenmesine müsait değil. Çok enteresan bir yer bu. Şu dünyaya bakıyoruz, insanın ruhunda mündemiş olan istidat çekirdeklerinin inkişaf etmesine, ağaç olmasına vesile olabilecek mükemmel bir yer değildir. İnsanda bir kabiliyet ve istidat çekirdekleri var. Burada tamamıyla ne yapmıyor? İnkişaf edemiyor. Öyleyse bu insanın çekirdekleri başka bir yerlerde neşvuna bağlanması lazım ki Cenab-ı Hakk'ın bunları vermesinde de bir hikmet ortaya çıksın. Sen başka bir yerde olmuş sözde çok enteresan bir tespiti var. İnsanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl cüzdanındaki havas ve istidadındaki cihazat tamamen ve müttefikan, saati ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşf müttefiktirler. Ez cümle, mesela insan aklının bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki, sana 1 milyon sene ömür ile dünya saltanatı verecek, fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehüm aldatmamak ve nefis karışmamak şartıyla, oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuran. En büyük fani ne? 1 milyon senelik ömür ve dünya saati. En küçük bir alet ve cihazat-ı insaniye ne? Aklın bir hizmetkar olan kuvve-i hayaliye, hayal kuvveti. Bakın, en büyük fani, en küçük insanın bir aletini doyuramıyorsa, insanın en büyük aletlerini, en büyük hissiyatlarını doyurabilecek, elbette büyük bir yer lazım. Ebedi bir mekan lazım. Bu da ancak ve ancak bu dünya olmayacağına göre farklı bir alemdir ve ahirettir. Saadet-i ebediyedir. Başka olamaz. Allah madem adildir, kainat buna şahittir. Allah madem hakimdir, kainat buna şahittir. Öyleyse bu adalet ve hikmetin zıddına intikam etmemesi için ahiret vardır. Üstadımız 29 sözde, adaleti adalet yapan, hikmeti hikmet eden saadet-i ebediyedir. Saadet-i ebedi olmazsa hikmet ve adalete zıddına intikam edecek. Bazen verilen bir klasik misal var, belki yine işimize yarar. İnsan hikmet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hikmetinden bir şua taşıyor. Bir lema, bir parıltı taşıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bir güneşse, insanların hikmeti o güneşten bir parıltıdır. Şimdi hiçbir insan şöyle bir şey yapar mı? Hikmetli olmak şartıyla. Büyük bir fabrikaya yatırım yapacak, işçiler çalıştıracak, ham maddeyi de getirecek, fakat ürünün çıktığı yer denize akacak ve boşu boşuna gidecek. Böyle bir fabrikatör olur mu? Böyle bir insan olur mu? Düşünebilir mi? Hayır, düşünmez. Madem ki fabrika yapılır, öyleyse üründen istifade edecek. Hikmet bunu gerektirir. İşte şu kainat fabrikası da bir ürün üretiyor. Bu ürünün en mükemmeli insandır. İnsanların amelleridir. Elbette bunlar denize akar gibi boşuna gitmeyecek. Neticede bu insan kabre gidip kabirdeki farelere, yılanlara, akreplere, oradaki karıncalara yem olmak için hazırlanan, yetiştirilen basit bir ürün değildir. Bu insan ebede namzettir. Ebede gidecektir. Devam edeyim. Demek başka aleme gönderilecektir. Bu insan başka bir aleme namzet. Başka aleme gidecek. Evet, insanın cevheri büyüktür. İnsanın cevheri büyüktür. Öyleyse ebede namzettir. Mahiyeti âliyedir, mahiyeti yüksektir. Öyleyse cinayeti dahi azimdir ya. Bir at birisine bir tekme vurur. İnsan birisine bir tekme vurursa ikisi bir değildir. Aynı tekme, hatta atın tekmesi daha tekindir. Ama insan mahiyet itibariyle daha büyük olduğu için onun küçük bir hareketi bile büyüktür. Üstadım doğrudur 14 sözde. Küfür cinayet-i sariyedir diyor. Yani bir insan Allah'ı inkar etti mi, bütün kainatı rahatsız ediyor. Bir insan Allah'ın emrine muhalefet etti mi, bütün kainatı ilgilendiriyor. Onun için 13. ulema'da ayet-i kerimede naklediyor Üstadımız. Ehli küfrün ölmesiyle kainat onların ölümünden dolayı ağlamıyor. Manayı muhalifiyle, ehli imanın ölmesiyle kainat onların üzerine ağlar. Demek ki iman kainatı müspet manada etkilerken küfür kainatı menfi manada etkiliyor. Öyleyse cinayeti dahi azimdir. Sair mevcudata benzemez. İntizamı da mühimdir. İntizamsız olamaz. Mühmel kalamaz. Yani ihmal edilemez. Onun için Sasebiyere diyor ki Cenab-ı Hak İnsanın amellerini imhal eder ama ihmal etmez. Mühlet veriyor ama ihmal ediyor. Zannetmeyiniz ki küçük bir hareketimiz, küçük bir fiilimiz ya da küçük bir konuşmamız ya da küçük bir bakışımız neticesi kalır. İlla tartıya alınacak. Anşart ki tövbe, istiğfar, pişman. Mühmel kalamaz, abes edilmez, fenai mutlak ile mahkum olamaz. Adem-i sırfa kaçamaz. Ona cehennem ağzını açmış bekliyor. Cenab-ı Hak cehennemi insanlarla doldurduğu vakit cehenneme soruyor. Ayet-i kerimede var. Durum nedir diye Cenab-ı Hak soruyor. Cehennem diyor ki her min mezid. Daha yok mu ya Rab, gönder. Ya. Cehennem de insanı bekliyor. Cennet ise avuşu nazaranesini açmış, gözlüyor. Yani hem cennet aşkla şevkle insan bekliyor, hem cehennem de aşkla şevkle insan bekliyor. Cennet, bunlar benim Rabbime itaat etti diye bütün hissiyatıyla aşk ve şevkle beklerken, cehennem, bunlar benim Rabbime isyan etti diye yine aşk ve şevkle İnsanı bekliyor. 10. sözün 3. hakikati bu ikinci misalimizi gayet güzel gösterdiğinden burada kısa kesiyoruz. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.